Ayrım 54.
Senden daha mutsuzlara her zaman yardım et. Bir gün özgür olursam elimden geldikçe Venezuela'da rastladığım bu köylülerin bana öğrettiği gibi insanların yardımına koşacağım. Bu ilk Venezuelalıların nice benzerlerine rastlayacağım daha. El Dorado cezaevi. 2 saat sonra büyük bir köye varıyoruz. Şehir olduğu iddia edilen Gürüy adında bir liman. Emniyet müdürü bize eliyle bölge jandarma komutanına teslim ediyor. Merkezde bize pek kötü davranmıyorlar ama esaslı bir sorgudan geçiyoruz. Soruşturmayı yapan da kafasız biri. Özgür yaşadığımız İngiliz Güyanı'ndan geldiğimize bir türlü inanmıyor. Üstelik Georgetown ile Paryo Körfezi arasındaki kısacık yolu büyük bir düşkünlük ve bitkin halde bitişimizin nedenini sorup cevabımızı dinlediğinde kendisiyle dalga geçtiğimizi sanıyor. Bu korkunç kasırgada muz yüklü 2 koca tekne battı. Boksit madeniyle dolu bir şirep mürettebatıyla denizin dibini boyladı ve siz 5 metrelik bir tekneyle paçanızı kurtardınız ha? Bu hikayeye kim inanır? Çarşıda dilenen ihtiyar karı bile inanmaz. Yalan söylüyorsunuz. Anlattıklarınızda şüpheli bir yan var. Georgetown'a sorun. İngilizlerin beni alaya almalarını istemiyorum. Bu inatçı ve ahlaksız, kafası işlemeyen, kendini beğenmiş soruşturmacı kim bilir hangi makama nasıl bir rapor yolluyor. Hiç bilmiyoruz tabii. Ama bir sabah 5'te uyandırılıp zincire vurularak bilinmeyen bir yere doğru kamyonla yola çıkarılıyoruz. Gürüye Limanı daha önce de belirttiğim gibi Paryo Körfezi'nde ve Trinidad'ın tam karşısında. Amazon kadar büyük bir nehir olan Orinoco ağzında yer almak ona büyük faydalar sağlıyor. 10 polisle birlikte kamyonda zincire vurulmuş halde Bolivar eyaletinin başkenti Ciudad Bolivar'a yol alıyoruz. Toprak yollar üzerindeki yolculuk çok yorucu. Gerek polisler gerekse biz her an sarsılan ve deniz üstündeki bir saldan beter olan bu kamyon kasasında un çuvalları gibi itilip kakılıyoruz. Yolculuk tam 5 gün sürüyor. Her gece kamyonda uyuyor ve sabah bilinmeyen bir yöne doğru delice yol alıyoruz. Bu yorucu yolculuk Ciudad Bolivar'dan El Dorado'ya giden ve balta girmemiş ormanlardan geçen bir toprak yolun 1000 kilometre ötesinde son buluyor. El Dorado köyüne vardığımızda gerek görevliler ve gerekse biz bitik haldeyiz. Peki ama neresi bu El Dorado? El Dorado her şeyden önce yüzyıllar önce yaşayan İspanyol kaşiflerinin büyük umududur. Oradan gelen Kızılderililerle altın bulan bu adamlar yörede altından bir dağ bulunduğunu ya da hiç olmazsa toprağın %50'sinin altın olduğunu sanmışlardı. Oysa El Dorado her şeyden önce nehir kıyısına yapılmış bir köy. Bu nehir Caribes ve Pirazes adlı verilen bir insanı ya da hayvanı birkaç dakika içinde iskelet haline getirecek balıklarla dolu. Ayrıca Trembelos denen elektrikli balıklar. Avlarının çevresinde dolanıp çarptıkları an onu hareketsiz bırakıyor, çürümeye başlayınca da emiyorlar. Nehrin ortasında bir ada. Bu adanın üstünde de gerçek bir toplama kampı var. İşte burası Venezuela'nın kürek cehennemi. Bu kürek cehennemi tutuklulara atılan dayak yönünden hayatta gördüğüm en vahşi, en insanlık dışı yer. Kamp 150 metre kenarı olan dikenli tellerle çevrili bir dörtgen. Aşağı yukarı 400 kişi hava şartları ne kadar kötü olursa olsun açıkta yatıyor. Kampta altına sığınılabilecek saç bir sundurma bile yok. Bize en ufak bir açıklama yapma, kararın gerekçesini bildirme zorunluluğunu duymadan, kamyona zincirlenmiş halde yorgunluktan yarı ölü, öğleden sonra saat 3'te vardığımız El Dorado cehennemine tıkıveriyorlar. Saat 3.30'da adımızı sormak ya da bir kenara kaydetmek gibi herhangi bir işleme başvurmadan çağırıyorlar. İçimizden ikisine bir kürek, üçüne de kazma veriyorlar. Ellerinde tüfek ve sığır sinirinden kırbaçlar bir hayvanın komutasındaki 5 askerle çevrili dayak tehdidiyle çalışma yerine götürülüyoruz. Kamp muhafızlarının bir çeşit gözdağı vermek istediklerini hemen anlıyoruz. Şimdilik söylenenlere boyun eğmemek çok tehlikeli bir şey olur. Sonra düşüneceğiz çaresini. Mahkumların çalıştığı yere vardığımızda balta girmemiş ormanın göbeğinde yapılan yolun kenarına hendek açmamızı emrediyorlar. Ses çıkarmadan boyun eğiyor ve gücümüz yettiğince başımızı kaldırmadan çalışıyoruz. Yine de öteki mahkumların durmadan yedikleri dayakları ve işittikleri küfürleri görüyoruz. Bizden kimseye kırbaçla vurmuyorlar. Gelir gelmez işe çıkarılışımız her şeyden önce tutukluların nasıl çalıştırıldıklarını gösterme amacını gidiyor. Kampa vardığımız gün bir cumartesi. İşten sonra kanter içinde yine hiçbir işlem yapmadan bizi kampa tıkıveriyorlar. 5 kayenli burada. Konuşan muhafızların başı. Herif 1.90'ı bulan bir melez. Elinde sığır sinirinden bir kırbaç. Bu iğrenç hayvanın görevi kampın içinde disiplini sağlamak. Hamaklarımızı yerleştirebileceğimiz yer gösteriliyor. Kampın giriş kapısının hemen yanında ve açık havada. Yalnız orada saçtan bir sundurma var. Hiç olmazsa yağmur ve güneşten korunacağız demektir. Mahkumların büyük çoğunluğu Kolombiyalı, geri kalanı da Venezuelalı. Kürek diye adlandırılan hiçbir çalışma kampı bu dehşet verici yerle kıyaslanamaz. Burada tutulan insanlara yapılanlar bir eşeğe yapılsa fazla yaşamaz ölür. Oysa buradakilerinin çoğunun sağlık durumu iyi. Çünkü bol ve lezzetli yemek yiyorlar. Aramızda küçük bir toplantı yapıyoruz. Askerler birimize vurursa yapılacak en iyi şey işi bırakmak, yere yatmak ve işkence de etseler hiç kımıldamamak olacak. Nasılsa sonunda biri gelecek, biz de Venezuela topraklarında suç işlemeden neden bu kampa atıldığımızı sorabileceğiz. Cezasını tamamlayan iki arkadaşımız Guido ve Berry'e Fransa'ya iade edilme talebinde bulunmaktan söz ediyorlar. Sonunda muhafızların başını çağırmaya karar veriyoruz. Kendisiyle konuşmak bana düşüyor. Herife Beyaz Zenci adı takılmış. Çağırma görevini de Guido'ya veriyoruz. Cellat elinde hiç bırakmadığı kırbacıyla görünüyor. Beşimiz çevresine toplanıyoruz. Benden ne istiyorsunuz? Konuşan yalnız benim. Sana tek şey söyleyeceğiz. Yönetmeliğe karşı en ufak bir suç işlemek niyetinde değiliz. Bizim hiçbirimize vurmak için sebep bulamayacaksın. Ama ara sıra sebepsiz yere adam dövdüğünü gördüğümüzden bize vurduğun gün kendini ölü bilmen gerektiğini belirtmek istiyoruz. Anladın mı? Evet diyor Beyaz Zenci. Bir şey daha var. Nedir? Diye soruyor boğuk sesle. Bu söylediklerim askerlere değil, üstlerinden birine tekrarlansın. Olur, herif çekip gidiyor. Bu olay mahkumların işe çıkmadıkları pazar günü geçiyor. Derken bir subay görünüyor. Senin adın ne? Kelebek. Kayenlilerin başı sen misin? 5 kişiyiz. Aramızda baş maş yok. Neden arkadaşların adına muhafızların şefiyle sen konuştun? Çünkü içimizde İspanyolcayı en iyi bilen benim. Benimle konuşan bir jandarma yüzbaşısı, nöbetçi komutanı olmadığını anlatıyor. Kendisinden üst rütbeli 2 kişi daha var ama o sıra onlar yok. Biz geldiğimizden beri kampa kendisi komuta ediyor. 2000 başı salı günü gelecek. Arkadaşların ve kendi adına kırbaçlandığınız takdirde muhafızların başını öldüreceğinizi söylemişsiniz. Bu doğru mu? Evet, niyetimiz çok ciddi. Ona söylediğim sözlere dayak yememizi gerektiren en ufak şey yapmayacağımızı da eklemiştim. Biliyorsunuz yüzbaşım, Venezuela'da işlediğimiz herhangi bir suç ve bu yüzden çarptırıldığımız ceza yok. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Elinize ne ufak bir kağıt olmadan çıka geldiniz. Yalnız aldığımız mektupta gelir gelmez işe koşulmaları deniyordu. Yüzbaşım, siz askersiniz. Hakkımızı yemeyin. Ve hiç olmazsa üstleriniz gelene kadar adamlarınıza emir verin de bize diğer tutuklular gibi davranmasınlar. Tekrar ediyorum ki bizi herhangi bir suçtan mahkum edemezler. Çünkü Venezuela'da en ufak bir suç işlemedik. Peki bu yönde emir vereceğim. Beni aldatmadığınızı umarım. Bu ilk pazar günü, öğleden sonra diğer mahkumları inceleyecek bol bol zaman bulabiliyorum. İlk dikkatimi çeken şey hepsinin güçlü kuvvetli oluşu. İkinci noktada dayağın gündelik ve artık alışılmış bir şey olması. Hepsi buna öylesine alışkın ki iyi davranarak dayaktan kolayca kaçınabilecekleri dinlenme gününde bile ateşle oynamaktan sapık bir zevk alıyorlar. Hiç durmadan yasaklanan işleri yapıyor, barbut oynuyor, kenefte genç bir mahkumun ırzına geçiyor, arkadaşlarını soyuyor, köyden mahkumlara sigara ve şeker getiren kadınlara ana avrat sövüyorlar. Öyle mahkumlar var ki bir yolunu bulup dikenli terlerin arasından kadınların getirdiklerini kapıveriyor ve ardından anlaştıkları parayı ödemeden kaçıyor, arkadaşlarının arasına karışıveriyorlar. Sonuç şu, ağır cezalar öylesine eşitsiz uygulanıyor ve o kadar önemsiz şeylerden ötürü veriliyor ki kırbaç yemekten derileri köseleye dönen bu adamlara en ufak bir fayda sağlamıyor. Kampta hüküm süren dehşet havası ne topluma ne de düzene yararlı olabiliyor. Sen Joseph'teki hücrelerin sessizliği buradan bin beter. Burada korku bir anlık. Hele iş saatleri dışında ve pazar günleri konuşabilmek, bol bol yemek yiyebilmek, 5 seneyi pek geçmeyen cezaların aşağı yukarı herkes tarafından tamamlanabilmesini sağlıyor. Pazar günü aramızda konuşup sigara ve kahve içmekle geçiriyoruz. Yakınımızdan gelen birkaç Kolombiyalıyı tatlılıkla ama kesin bir şekilde uzaklaştırdık. Bizleri herkesten ayrı tutmaları gerek. Aksi halde hapı yuttuk demektir. Pazartesi günü saat 6'da ganice bir kahvaltıdan sonra diğer mahkumlarla birlikte işe çıkıyoruz. Çalışan herkesin karşısında bir asker var. 50'şer kişilik birer sıra asker ve mahkum karşı karşıya. İki sıra arasında da kazmalar, kürekler ve baltalar. Bu iki sıra birbirini kolluyor. Mahkumların sırası kuşkulu, askerlerinki sinirli ve acı çektirmekten zevk alıyor. Çavuş, bilmem kim diye bağırıyor. Kazma. Adı okunan zavallı koşuyor, kazmayı kapıp omzuna atıyor. Koşarak işbaşı yapmaya hazırlanırken çavuş, numara diye bağırıyor bu kez. Bu da hazır ol, uygun adım marş, bir ki anlamında. Bir asker zavallının ardından fırlayıveriyor ve elindeki kırbacı çalıyor. Bu korkunç sahne günde 2 kere tekrarlanıyor. Kamptan iş yerine giden yol üstünde eşeklerin peşinden koşup onları harekete getiren eşekçiler kol geziyor salınır. Sıranın bize gelmesini bekleyerek dehşet içinde duruyoruz. Neyse ki bize daha iyi davranılıyor. 5 kayenli buraya. Genç olanlar kazmaları alsın. Yaşlılar da şu küreklere. Koşmadan ama hızlı yürüyerek 4 asker ve 1 onbaşının denetiminde şantiyeye varıyoruz. Bugün ilkinden daha uzun ve umut kırıcı. Özellikle hedef alınan bir takım bitkin adamlar deliler gibi böğürüyor ve daha fazla dayak yememek için diz çöküp yalvarıyorlar. Öğleden sonra iyi yanmayan bir sürü odunun yığın haline getirilmeleri bekliyorlardı. Diğerleri de arkalarında bıraktıkları pisliği temizleyeceklerdi. Yarı yarıya yanan 80 ila 100 çalı demetinden kampın ortasında bir kor yığını kalacaktı yalnız. Askerler her mahkuma kırbacı basıyor ve yerde ne varsa koşarak kampın ortasına götürmesini istiyordu. Bu akıl almaz yarış bazılarında gerçek bir delilik nöbeti yaratıyor ve aceleyle bir yanı kor halindeki dalları kaptıkları da oluyordu. Ellerini yakıp vahşice kırbaçlanarak yerde yanan ya da dumanı tüten bir dal üstünde yürüyerek gidip gelen mahkumların bu akıl almaz görüntüsü tam 3 saat sürüyor. İçimizden kimse kamp temizliğine yardımcı olmaya davet edilmiyor. Allah'tan böyle, çünkü başımızı kaldırmadan çalışırken kısacık cümlelerle konuşmuş 5 askerin üstüne saldırıp silahlarını kaparak muhafızlara ateş açmaya karar vermiştik. Bugün salı, işe çıkmadık. Jandarma binbaşıları tarafından çağrılıyoruz. Bu 2 subay mahkum edildiğimizi gösteren bir kağıt olmadan buraya gönderilmemizi hayretle karşılıyorlar. Ertesi sabah da cezaevleri yönetmenliğinden hakkımızda bilgi isteyeceklerine söz veriyorlar. Soruşturmaları pek uzun da sürmüyor. 2 binbaşı için çok sert, hatta amansız denebilir. Ama kimsenin hakkını yemiyorlar. Bu nedenle de Eldorado'da kamp müdürünün gelip açıklama yapmasını istiyorlar. Herif yanında kayınbiraderi ve 2 jandarma subayıyla karşımızda. Fransızlar, ben Eldorado'daki hükümet temsilcisiyim. Benimle konuşmak istemişsiniz. Nedir istediğiniz? Bir kere bizi dinlemeden hangi mahkeme küreye mahkum etti? Hangi suçtan kaç yıl ceza giydik? Deniz yoluyla İrapa'ya geldik. En ufak bir suç işlemedik. Burada işimiz ne? Bizi çalışmak zorunda bırakmalarını neyle doğruluyorsunuz? Her şeyden önce savaşın içindeyiz. Dolayısıyla da kimliklerinizi anlamamız gerekiyor. Peki ama bu kampa atılmamızı gerektirmez ki. Siz Fransız eyaletinin elinden kaçan kürek mahkumlarısınız. Sizleri geri almak isteyip istemediklerini de öğrenmek zorundayız. Bunu da kabul ediyor ama diretiyorum. Neden bize mahkum edilmiş ve bir ceza çekmek zorunda bulunan kişiler gibi davranıyorsunuz? Şu sıra yürürlükte bulunan bir kanun gereğince kampa getirildiniz. Subaylardan biri lafa karışıp görüşünü açıklamasa tartışma çok daha uzun süre devam edecek. Beyefendi, bu adamlara diğer tutuklular gibi davranmamız namusluca bir şey olmaz. Bu özel durum kara kasa bildirilsin. Bir karar gelene kadar da yol inşaatından başka bir iş bulunsun kendilerine. Bu adamlar çok tehlikeli. Muhafızların başını ölümle tehdit etmişler. Doğru mu? Yalnız onu değil, bize vuracak herhangi birini öldüreceğimizi de söyledik. Bu bir askerse durum değişmez. Dayak yememizi gerektirecek hiçbir şey yapmadık. Bizim yasalarımız ve cezaevi yönetmenliğimiz belki sizinkinden korkunç ve insanlık dışı. Ama hayvanlar gibi dövülmeyi kabul etmiyoruz. Görevli subaylara dönüyor, bu adamlar tehlikelidir diye tekrarlayıp duruyorum. Ne haber? Der gibi. Subayların en yaşlısı birkaç saniye düşündükten sonra herkesi şaşırtan kararını veriyor. Fransızların hakkı var. Venezuela'da bir şey yapmamışlar ki, bu çalışma kampında ceza çekip yönetmeliğe boyun eğsinler. Onlara hak veriyorum. Yapılacak iki şey kalıyor. Ya onlara mahkumlarınkinden başka bir iş verirsiniz ya da çalışmaya çıkmazlar. Herkesle bir arada olurlarsa bir gün askerlerden dayak yemek tehlikesiyle karşılaşabilirler. Bakalım, bugünlük kampta kalsınlar da yarın ne yapmak gerektiğini size söylerim. Müdür bu sözlerden sonra kayınbiraderiyle birlikte çıkıp gidiyor. Subaylara teşekkür ediyorum. Bize sigara veriyor ve akşamki toplantıda hiçbir sebeple dövülmememiz için askerlere emir verilmesini isteyeceklerini söylüyorlar. 8 gündür buradayız. Artık çalışmıyoruz. Dün pazardı, korkunç bir şey oldu. Kolombiyalılar Negro Blanca'yı kimin öldüreceğini anlamak için aralarında kura çektiler. Bu beyaz zenci dediğimiz adam. Kurayı 30 yaşlarında bir adam kazandı. Sapı betona sürtülerek bıçak gibi sivriltilmiş, iki yüzü de keskin bir kaşık eline verildi. Adam dostlarıyla yaptığı anlaşmayı büyük bir yüreklilikle gerçekleştiriverdi. Beyaz zencinin kalbine tam 3 kere sapladı bıçağı. Herifi acele hastaneye götürdüler. Suçlu kampın ortasına bağlandı. Askerler deli gibi mahkumların üstünde silah arıyorlar. Yağmur gibi tekme, yumruk, kırbaç yağıyor. O kızgınlık içinde bir asker pantolonumu hızlı giymediğimden kırbacıyla baldırıma vurdu. Barry'e sırayı kaptığı gibi herifin üstüne yürüyüverdi. Başka bir asker süngüsünün ucunu dostumun koluna saplarken ben kırbacı vuranı apış arasına savurduğum tekmeyle yere seriverdim. Yerdeki tüfeği kapmıştım ki yüksek sesle verilen bir emir bize kadar geldi. Durun, Fransızlara dokunmayın. Fransız tüfeği bırak. Haykırarak bu emri veren ilk gün bizlerle konuşan yüzbaşı Flores. Kalabalığa ateş atmak üzere olduğum bir sıra yetişti. O olmasa belki 1-2 kişiyi gebertecek ama hepimiz de Venezuela'nın ve dünyanın bir ucundaki boş yere atıldığımız bu kampta boku bokuna ölüp gidecektik. Yüzbaşının araya girmesiyle askerler yanımızdan uzaklaştılar ve dayak atma isteklerini başkaları üzerinde söndürmeye koyuldular. İşte o ara yeryüzünde görülebilecek en iğrenç olaya tanık olduk. Kampın ortasındaki kütüğe bağlanan mahkum 3 kişi tarafından hiç durmadan kırbaçlanıyordu. Bu iş öğleden sonra saat 5'ten ertesi sabah 6'ya kadar sürdü. Kırbaçla döverek bir adamı öldürmek gerçekten uzun sürüyormuş. Arada durup suç ortaklarının adı, kaşığı kimin verdiği, kimin sivrilttiği soruluyordu. İşkence edilen adam konuşursa işkencenin duracağına söz verildiği halde kimsenin adını söylemedi. Kaç kere kendinden geçti. Başından aşağı dökülen kova kova suyla yeniden ayılıyordu. En korkuncuyla sabahın saat 4'ünde karşılaştık. Derinin kırbaca tepki göstermediğini anlayınca öldü mü diye sordu bir subay. Bilmiyoruz. Çözün de bırakın yere. 4 kişinin tuttuğu adam emekliyordu. Bunun üzerine cellatlardan biri tam kaba etlerinin arasına kırbacı vurdu. Kırbacın ucu cinsel organlarının epey ötesine değmişti herhalde. İşkence uzmanının bu vuruşu mahkumun ağzından bir hınk sesinin çıkmasına yol açtı. Devam edin dedi subay, ölmemiş. Adam sabaha dek kırbaçlandı. Orta çağdan kalma bir atın bile canına kıyabilecek bu dayak Kolombiyalıyı öldürememişti. 1 saat kadar yerde bırakıldı. Üstüne kova kova su döküldükten sonra askerlerin yardımıyla ayağa kaldırıldı. Bir an tek başına ayakta bile durabildi. Hasta bakıcı elinde bir bardak suyla göründü. Derken bunu iç dedi subay, kendini toplayacaksın. Mahkum bir an durakladı. Sonra bardağı dikiverdi. Bir dakika sonra da kalkmamak üzere yere yığıldı. Can çekişirken ağzından enayi seni zehirlediler sözü çıkıverdi. Biz dahil hiçbir mahkumun küçük parmağını kımıldatmaya niyetlenmediğini söylemenin herhalde gereği yoktur. İstisnasız herkes büyük dehşet içindeydi. Hayatımda ikinci kez ölümü özledim. Uzunca bir süre yakınımdaki askerin gevşekçe tuttuğu tüfeği canım çekti. Beni durduran tüfeği asker kalabalığına çevirip ateş edene kadar öldüreceğim korkusuydu. Bir ay sonra beyaz zenci yeniden ve eskisinden beter şekilde kampın başına getirildi. Ama Eldorado'da gebermek bir kere alnına yazılmıştı. Nöbetçilerden biri gece yanından geçerken onu tüfeğiyle durdurdu. Diz çok dedi asker. Beyaz zenci boyun eğdi. Dua et, öleceksin. Kısacık bir dua etmesini bekledikten sonra üç kurşunla işini bitiriverdi. Mahkumlar bu canavarın acımadan herkesi dövmesi karşısında isyan eden askerin dayanamayıp beyaz zenciyi öldürdüğünü söylüyorlardı. Kimine göre de beyaz zenci bu askeri üstlerine şikayet etmiş, kendisi Karakas'tan tanıdığını ve hırsızlıktan hüküm giydiğini söylemişti. Kırbaçtan ölen adamın pek uzağına gömülmemişti herhalde beyaz zenci. O adam da belki bir hırsızdı ama az rastlanır değerde ve yüreklilikte biriydi. Bütün bu olaylar bizimle ilgili bir karar alınmasını engelledi. Öteki mahkumlar da 15 gün çalışmadılar. Beriye'nin kolundaki yara köy doktoru tarafından sarıldı. Şimdilik saygı görüyoruz. Çapar köyde oturan cezaevi müdürüne ahçı oldu ve dün kamptan ayrıldı. Fransa'dan hepimizle ilgili bilgi geldiğinde Göğüt'e ve Beriye bırakıldı. Cezalarını bitirdikleri anlaşılmıştı. Ben bir İtalyan adı vermiştim. Parmak izlerim ve müebbetlik haberimle birlikte gerçek adım da bildirildi. Deplanquia'nın 20 yılı, Çepar'ın cezası da ortaya çıktı tabii. Müdür Fransa'dan aldığı haberi şişinerek bize aktarıyordu.